Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş kıymetli olur. Dinleyicilerimiz, bugün Müslüman demokrasiyi konuşacağız sizinle. Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Siyasal İslam'dan Müslüman Demokrasiye başlıklı bir yazısı var. Bu yazı etrafında İslam ve demokrasi, Müslümanlar ve demokrasi kavramlarını ele almaya çalışacağız. Hocam, ben programımıza başlarken İslam ve demokrasi, Müslümanlar ve demokrasi kavramı etrafında konuşmamıza başlarken öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Müslüman dünyanın son 200 yılda iki önemli gelişmeyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. İlki, 19. yüzyıl boyunca birçok İslam devletinin batılı güçler tarafından sömürgeleştirilmesi. Diğeri ise bu sömürgecilik sonrası döneme damgasını vuran vekalet rejimleri. Aynı şeyi bizim ülkemiz için de konuşabiliriz. Yeni Cumhuriyet öncesi Osmanlı Devleti'nin Batılılar tarafından bir kıskaca alınması, Yeni Cumhuriyet'le birlikte işte kurucu ideologlara, işte kurucu iradeye atfedilen işte katı bir rejim, işte Kemalizm, işte laikçilik, katı bir laikçilik ya da modernizmin katı bir anlayışıyla yürütülmeye çalışılan bir devlet rejimi söz konusu. Bizim Türkiye ölçeğinde ya da genel olarak İslam dünyası ölçeğinde bakarsak, Müslümanlar nasıl bir siyaset tecrübesi geliştirdiler? Evet. Ben bunu sormak istiyorum öncelikli olarak.
Şimdi tabii aslında 19. yüzyılda İslam toplumlarında siyasal bir takım yeni düşünceler ortaya çıkmıştı. Ya Osmanlı'ya baktığımız zaman bunun namı Kemal ile başlatmak mümkün. Veya işte Tunuslu Hayrettin Paşa'nın düşüncelerine baktığımız zaman veya Mısır'da yine Abduh'un ve Abduh'tan önce Tahtavi'nin görüşlerine baktığımız zaman benzer fikirlerle karşılaşıyoruz. Muhammed İkbal aynı şekilde daha sonra Hindistan coğrafyasında, havzasında Müslümanların siyasi anlayışı konusunda yeni fikirler ortaya koyuyordu. Sonuçta dünyada nasıl batıda devletler kendilerini yeniden yapılandırıyorduysa, yeni bir devlet tarzı, yeni bir siyaset tarzı ortaya koyuyorlardıysa, benzer bir biçimde aslında İslam toplumlarında da yeni siyasi anlayışlar doğuyordu. Tabii İslam toplumlarında ortaya çıkan bu siyasi anlayışların Avrupalı devletlerin İslam dünyasını sömürgeleştirmesi, topraklarına egemen olması, iç kargaşalıklara yol açıcı siyasetler uygulaması, İslam dünyasının ekonomik olarak gittikçe geri kalması gibi nedenler var. Fakat sonuçta Orta Çağ'da nasıl işte diyelim krallıklar, monarşiler, hanedanlıklar, sultanlıklar, Doğu ve Batı bütün devletlerde geçerli olan siyasal yöntemlerse, çağdaş ya da modern dönemde de bunların yerine artık insanların da siyaset üzerine söz söylediği, siyasi alanda yer almaya başladığı, siyasete katılmaya yöneldiği yeni bir dönem başlıyor.
Evet.
İslam'da bu dönem elbette Hazreti Peygamber döneminde var, Hulefai Raşid'in döneminde var. Yani biat bile tek başına toplumsal rıza manasına geliyor.
Evet.
Biat devletin, toplumun rızasına dayanarak meşruiyetinin kurulması manasına geliyor. Nitekim her bir halife seçildikten sonra bütün Müslümanların biatine ihtiyaç duyuyor.
Evet.
Hatta Muaviye bile, yani işte diyelim halife olduğu zaman biat ihtiyacını hissediyor, zorla biat alıyor. Biat etmeyenlere de kılıcıyla biat etmelerini söylüyor. Dolayısıyla sonuçta toplumsal rıza önemli, fakat bu daha sonraki dönemlerde tümüyle kaldırıldı İslam toplumlarında. Çağdaş dönemde ise büyük bir siyasi değişim ortaya çıktı. Artık insanlar, toplumlar, gruplar sarayla ilgili, devletle ilgili, siyasetle ilgili çeşitli görüşler söylediler. Onu belirlemede etkili olmaya başladılar. İnsanlar siyasi özne haline geldiler, deyim yerindeyse. Topluluklar da öyle. Kendilerini yönetecek insanları seçmeye başladılar. Siyasi otoritelerden ve düzenlerden memnun olmadıkları zaman onlara muhalefet ettiler, onları eleştirdiler. Ve yeri geldiğinde alternatif siyasi programlarla onları değiştirdiler. Ve bunlara da demokrasi adını verdiler.
Evet.
Yani bir grup, işte bir sınıf, bir kişinin hakimiyetine dayalı bir yönetim yerine çeşitli grupların, sınıfların, herkesin de bir biçimde etkide bulunduğu, içinde yer aldığı bir siyasi düzen ortaya çıktı. İslam toplumlarına dönüp baktığımız zaman da bundan etkilenmemeleri mümkün değil. İslam toplumlarında da siyasal anlayışlar ortaya çıktı bu çerçevede. Klasik İslam siyasi teorisi, düşüncesi bu çerçevede tartışmaya açıldı ve dönüşüme uğramaya başladı. Bunu en etkili bir biçimde Namık Kemal'in metinlerinde görebiliriz. Mesela Şura yeniden gündeme gelmeye başlıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Şura geçiyor. Hazreti Peygamber'in pratiğine baktığımızda istişare var.
Meşveret var.
Meşveret var. Dolayısıyla Şura, istişare, meşveret ve meşrutiyet dediğimiz aslında çok parlak bir siyasi teori doğuyor 19. yüzyılda.
Evet.
İslam dünyasında doğan bir şeydir. Meşrutiyet teorisi, bu anlamda meşruiyet yönetimi Avrupa'da doğmadı yani. Bu çok önemli bir mevzu. Yine aynı şekilde meclisler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani diyelim elbette İslam toplumlarında divan var. Orada bir meclis söz konusu. Ama o meclisin oluşumu ciddi anlamda farklılaşıyor. O nedenle işte Meclis-i Mebusan 1876'da ve daha önce de ilk siyasi meclis kurulmaya başlanıyor. Ve İslam siyaset teorisi işte şura, ondan sonra biat, parlamento, meclis, meşrutiyet, bu kavramlar etrafında çeşitli kurumlara, çeşitli tartışmalara bürünüyor.
Evet.
Çok zengin bir tartışmadır aslında bu.
Evet.
Yani hakikaten ister Türkçü olsun, ister İslamcı olsun, ister Batıcı olsun, bütün Osmanlı aydınlarının bu kavramlar etrafında tartışmalara girdiğini, yeni bir siyasi düzen arayışına yöneldikleriyle karşı karşıya geliyoruz. Çünkü hakikaten devlet kan kaybediyor. İslam toplumları ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Mevcut devlet düzeni buna cevap verme konusunda zorlanıyor. Onun için de bu devleti ıslah etmek, bu devleti ihya etmek, bu devleti yeniden yapılandırmak gibi arayışlar meydana geliyor.
Evet.
Ve bu çerçevede mesela yine istibdat eleştirileri var. Ya bu Türkiye'de çok fazla üzerine durulmamış bir şey. Önemli bu da. Yani İslam toplumlarının siyasal düzenlerinin otoriterliğini eleştirmeye dönük yaklaşımlar. Bunu mesela Said Halim Paşa'da da bulabiliriz. Filiberi Ahmet Hilmi'de de bulabiliriz. O dönemin işte Abdullah Cevdet'te de bulabiliriz. Osmanlı aydınlarında ve hatta Mısır'da istibdatla ilgili, çünkü Mısır'da sonuçta Osmanlı'nın bir parçası yani şimdi. Biz
evet.
Bugün Osmanlı deyince hep kendimizi Türkiye Cumhuriyeti
milli sınırlar içerisinde
çekerek bakıyoruz. Bu büyük evet. Bir yanlıştı. Yani Osmanlı Türklerin devleti olduğu kadar orada işte Arapların da efendim Şiilerinde, Sünnilerinde, Kürtlerinde, Türklerinde, Ermenilerinde, Arnavutlarında yani böyle birçok topluluğun devletiydi aynı zamanda.
Evet,
bu
evet.
Şeyle düşünelim.
Evet.
Dolayısıyla çok canlı bir siyasi düşünce aslında meydana geliyor. Bu siyasi düşünce bir defa mevcut ortaçağ siyasi geleneğiyle bütünleşen İslam teorisini eleştiren, onu yeniden yapılandıran bir tutuma yöneliyor. Bu çerçevede daha fazla işte ulemanın, düşünenlerin, aydınların, toplumun, milletin, ümmetin daha fazla söz sahibi olduğu, içinde yer aldığı bir siyasi sisteme evrilme konusunda müthiş bir arayış var. Müthiş bir entelektüel çaba var aslında.
O Ama şunu görüyoruz hocam, bu arayış bir dışa itilmeyle de sonuçlanıyor.
Evet.
Hani vekalet rejimleri dediğimiz rejimler de ondan sonra ortaya çıkıyor. İşte bir takım askeri iktidarlar,
evet,
İslam ülkelerinde iktidarı ele geçiriyorlar. İşte baskıcı rejimler var, diktatörlük, evet, var, evet, hala izi, evet, devam, evet, ediyor.
Şimdi bu dediğimiz tabii Osmanlı son yüzyılında geçen hadiselerdi, düşüncelerdi. Fakat Osmanlı parçalandıktan, yıkıldıktan sonra yerine kurulan devletler hakikaten çoğunlukla askeri grupların oluşturduğu yeni siyasal düzenler oldu. Veya Körfez ülkelerinde olduğu gibi belli ailelerin, kabilelerin, işte Suud ailesi diyoruz, başka, evet, bir aile diyoruz.
Evet.
Bunların varlığına dayalı yeni rejimler kuruldu. Bu rejimler ne meclislere yer verdiler, ne biate yer verdiler, ne meşrutiyete yer verdiler, ne milletin hakimiyetine yer verdiler aslında. Dolayısıyla şuraya dayalı düzen arayışı ertelendi, bastırıldı. Ve bu bastırma, erteleme için birçok gerekçeler bulundu. Zamanı değildir dendi. İşte bu, işte bizim önce birliğe ihtiyacımız var. Avrupalı sömürgeci güçlere beraber el birliğiyle mücadele edelim dendi. Birçok gerekçe bulundu. Ama sonuçta hakikaten Osmanlı döneminde başlayan ve önemli kurumlara, teorilere bürünen o İslam siyasi çağdaş geleneği diyelim.
Evet.
Akıbeti şeyi gelmedi.
Akamete uğradı.
Akamete uğradı. Devam etmedi maalesef. Ondan sonra diktatörlükler ortaya çıktı. Ama o bu çerçevede de mesela İslamcılar, İttihat-ı İslamcılar diyelim, ne diyelim yani, o da ayrı bir şey. Çünkü burada başka bir tartışmaya yol açıyor. Yani efendim İslamcılar emperyalisttir. Bunlar da çok yanlış düşünceler. Sonuçta İslamcılar dediğimiz insanlar Paris'te, Londra'da, efendim Amsterdam'da doğmadılar. Ama liberalizm, milliyetçilik, sosyalizm, komünizm, konservatif anlamdaki muhafazakarlar, bunların hepsi Avrupa'da doğdu yani. Bunu da bilmek gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla bu İttihat-ı İslam üzerinden gelerek belli bir siyasi anlayışı savunan insanlar tasfiye edildi bu dönemde. Mesela Said Halim Paşa diyelim, zaten o farklı bir kadere gitti. Said-i Nursi'nin hayatına, Mehmet Akif'in hayatına, Elmalı'nın hayatına baktığımızda Türkiye özelinde bunların büyük bir tasfiye ile karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla o gelenek de tasfiyeye uğradı. Türkiye'de birinci meclisin tasfiyesi tam da bu dediğimiz geleneğin tasfiyesi demek zaten. Çünkü birinci meclisin işte tepesinde onlar aralarındaki işleri şurayla yaparlar diye asılıydı. Bu dediğimiz siyasi geleneği anlatan bir şeydi tam da. Yani cumhur arayışları da bu temeldeydi zaten.
Evet.
Cumhur da bizim fıkıh geleneğimizde kullanılan bir kavramdır. Bir kişinin hakimiyetine değil de işte çoğunluğun üzerinde uzlaştığı bir tavır, bir irade, bir içtihat, onu siyasete transfer eden bir tutum var.
Evet.
Elbette bu işte Roma'da Republic diye kullanılıyor, Avrupa'da kullanılıyor. Daha sonra ona çevriliyor, bu gelenekten koparılıyor. Ama en dışlanan, en Mısır'a sürgüne gönderilen Mustafa Efendi bile, Mustafa Sabri Efendi bile, onun geçen yeni okudum. Mesela Hilafet Risalesi'ni, orada bile ciddi anlamda meclisten bahseden, parlamentodan bahseden, tek kişi yerine bütün milletin katılarak hilafeti seçmesi gerektiği anlamına gelecek ifadelerle karşılaştım. Dolayısıyla hakikaten o dönemde çok canlı, çok yeni İslam'la da irtibat kuran siyasi düşünceler var. Fakat 1. Meclis'in tasfiye edilmesi, 1924'te hilafetin lağvi mi diyelim, hilafetin dondurulması mı diyelim, yeni bir kelime bulmak gerekiyor, belki dondurulması, buzdolabına taşınmasıyla birlikte bu fikirlere ve bu fikirleri savunan insanların konuşmalarına son verilmiş bulunuyor.
Evet.
Ve ondan sonra başka bir siyasi düşünce doğuyor. Bu işte hilafet konferansları düzenleniyor. Reşit Rıza bunun öncülüğünü yapanlardan birisi. Ve hilafetin yeniden tesis imkanı olmayınca bunun yerine Reşit Rıza İslam Devleti tezini geliştiriyor.
Evet.
Bu hakikaten beğensek beğenmesek de İslam toplumlarında aydınları ciddi anlamda etkileyen yüzyıllık tarihi olan bir teori yani. Bugün evet. bununla da yüzleşmemiz gerekiyor açıkçası. Evet.
Hocam bu kadar zengin müktesebatı binlerce sayfayı bulacak evet. bir siyaset şeyi de var. Yani geleneği evet. de evet. var. Bir devlet teorisi evet. geleneği de var İslam dünyasında. Ama buna rağmen işte o vekalet rejimlerinden sonra bu kendi hareketini gerçekleştiremiyor. Evet. Kullanamıyor yani o ürettiği teoriyi. Tabii burada sadece kendi iç dinamiklerinin yetersizliğinden bahsedemeyiz değil mi? Yani o batılı emperyalist güçlerin o İslam dünyasını kendi emelleri etrafında şekillendirmesi de söz konusu. Evet. Çünkü Arap Baharı ile birlikte belki o iç dinamik tekrar bir harekete geçirilmeye çalışıldı ama işte Mısır'da olduğu gibi işte İhvan hareketinin tekrar saf dışı edilmesi, Mursi'nin tard edilmesi Cumhurbaşkanlığından bu hala yani o iç dinamiği kullanma yetisinden de biraz yoksun olduğunu da göstermiyor mu? Yoksa o yeti tekrar mı kayboldu? Yani şu an mesela Arap Baharı niye bir evet. zaferle sonuçlanmadı? Yani zafer demeyelim de hani niye istenilen evet, evet. netice alınamadı? Yani bu iç dinamiklerin yetersizliğinden mi yoksa
tabii aslında ikisi de
Mısır'a,
önemli.
Mısır'a müdahalede mesela İsrail'in hiç etkisi evet. olmadı mı? İşte Tunus'ta, Libya'da evet. işte sonrasında gelen işte Suriye'deki durum ortada. Bu iç dinamiklerin yetersizliğinden mi yoksa evet. bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi tabii bu
Müslümanların suçu mu diye sorayım yani bunu.
Yani tabii bu hem Müslümanların kendileriyle ilgili bir problem hem de Müslümanlara dünya üzerinde biçilmek istenen konumla ilgili bir durum. Yani Osmanlı bizim dünya üzerinde ki son şeydi Wallerstein'in deyimiyle son dünya düzenimizdi.
Evet.
Osmanlı'dan sonra bizim dünya düzenimiz yok. Yani dünya devletimiz yok. Yani hepsi bölgesel devletler. Hepsi kendi içine kapalı devletler. Hep dolayısıyla Osmanlı devletimizi yıktıktan sonra batılı emperyalistler İslam toplumlarında bir cihan devletinin kurulmasına kendileriyle eşit bir biçimde dünya üzerinde var olmaya imkan vermediler. Bunun yerine izin verdikleri kadar sınırlarını belirledikleri biçimiyle çeşitli devletler kuruldu. Hatta sadece siyasal düzenlerimizi belirlemeye de yetinmediler. Bizim birçok şeyimizi aslında düzenlemeye çalıştılar. Olayın böyle bir boyutu var. Yani Avrupalılar, Fransızlar, İngilizler, daha sonra Amerika buna katılacak 45'ten sonra, Rusya kısmen, bunlar İslam dünyasının üzerinde emperyal amaçları olan, bunun için siyasi yapılara müdahale eden bir tutuma sahipler. Ama sadece bu da değil. Bizim birçok şeyimize karıştılar.
Evet.
Ve bunu çok farklı biçimde yaptılar. Mesela Frantz Fanon'un Cezayir'in bağımsızlık anatomisini okuduğumuz zaman Fransızların Cezayir'de uyguladıkları kültürel dönüşüm programları benzerlerini bizim İslam dünyasının birçok yerinde görmemiz mümkün. Bu mimariden, giyim kuşamdan, efendim müfredat programlarından birçok şeyin doğrudan Avrupa'dan gelen bir takım uzmanlar tarafından projelendirilerek yönlendirilmesi söz konusu bir defa. Yani insanlar Avrupa'dan yararlanabilir, Hindistan'dan da yararlanabilir, Çin'den de, uzmanlara da başvurabiliriz. Ama uzmanlar kalkıp bizim bilincimizi oluşturacak, ruhumuzu ihya edecek müfredat programlarımızı oluşturup ve o konseptler içinde biz de yaşamaya karar verdiğimiz zaman bu çok farklı bir şeydir yani.
Evet.
Şimdi bugün de buna dikkat etmiyor Müslümanlar. Yani sözü gelmişken söyleyelim. Anaokulunda 2 yaşındaki çocuğumuzun nasıl bir psikoloji ve bilinçle yetişeceği konusunda Avrupa'daki müfredat programlarını alıp bununla övünüyorsak bu hakikaten çok üzücü bir durum yani.
Evet.
Bugün elimizle yapıyoruz ve bununla övünüyoruz ve reklamını yapıyoruz. Ya ne diyelim, hakikaten sözün durduğu yer yani benim için. Az ya da çok, şöyle ya da böyle bizim kendi ruh dünyamızı ihya edecek kendi programlarımızın olması lazım. Şimdi bir defa hem emperyalistlerin bu çabaları var ama hem de emperyalizme teşnelik vardır. Büyük sloganlarla emperyalizme küfrediyoruz. Ama pratik hayatımızda hiç de böyle bir tutum söz konusu değil.
Öykünüyoruz.
Öykünüyoruz. O Michael Jackson nasıl beyazlara öykünerek derisini beyazlatıp ondan sonra affedersin maymuna döndüyse,
evet,
biz de böyle bir tutuma yöneliyorsak sonumuz aynen onun sonu gibi olur. Boşu boşuna Nurettin Topçu taklitçiliği, Mehmet Akif taklitçiliği her cümlesinde eleştirmiyor, reddetmiyor. Eleştirme değil, reddetme.
Evet.
Bu tesadüfi değil. Ama bize öngörülen taklitçilik. Yani siz, biz en gelişmiş toplumuz, en gelişmiş siyasetiz, en gelişmiş mimariyiz. Bize bakın, başka yere bakmayın. Bizi düşünün, başka şey düşünmeyin. Bizden ilham alın, başka şeyden ilham alınmayın. Ve ondan sonra taklit toplumlar, taklit insanlar. Burada ne kadar Müslümanlık çıkacak? Burada ne kadar Türklük çıkacak?
Ya da oradan çıkan Müslümanlık da yine o batıya hizmet eden bir Müslümanlık.
Tabii öyle bir şey olur. Yani bu beyazlar, siyahlar ne kadar yani Obama başkan oldu. Ne kadar siyahları temsil ediyor. Değil mi? Obama bir beyazdır. Rengi aldatmasın bir siyah.
Doğru.
Siyah değildir Obama. Dolayısıyla bu başka bir konuya belki saptık ama siyasi alandaki durumlarımız da aynı. Yani biz siyasi sistemlerimizi tümüyle kendi geleneğimizi kendi içimizde düşünerek, karar vererek, üreterek hareket etmek yerine sadece bizim önümüze konanı alıp ona göre hareket edersek, ona göre siyasi yapıları kurarsak, o zaman bu siyasi yapılar bu coğrafyaya hizmet etmiyor.
Evet.
Hizmet etmez. Hizmet etmediği için de iki seçenek var. Ya sürekli bunu sorgulayan insanları susturmak, baskı rejimlerini kurmak, ya da ikinci seçenek olarak da bunu sağlamama durumunda isyan ve kaostur, çatışmadır. Üçüncü bir seçenek var elbette. Üçüncü bir seçenek şudur. Bir ülkede, her coğrafyada düşünen insanlar var. Akıllı insanlar var. Araştıran, okuyan insanlar var. Bir adamda bu ruh varsa, siz onu dört duvar arasında da koysanız, o bir biçimde tırmanır, gider, yapar, bulur, eder. Dolayısıyla bu sistemlerin, bu siyasal düzenlerin Müslümanlıkla, bu coğrafyayla, bu tarihle irtibatını kurarak, yorumlayarak, toplumun, grupların katılımına yer vererek, eleştiri ve muhalefete imkan tanıyarak, siyasal düzenlerin değişmesine imkan vererek, yeni gruplarla, yeni nesillerle yenilenmesine imkan vererek, o zaman hakikaten siyasi kaos ve çatışmaları da aşabiliriz. Biz kendimiz de oluruz. Biz kendi varlığımıza dayalı siyasi yapılara da ulaşabiliriz.
Evet. Yani. Hocam teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün İslam ve demokrasiyi, Müslümanlar ve demokrasiyi konuşuyoruz. Ergün Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Siyasal İslam'dan Müslüman Demokrasi'ye başlıklı yazısı üzerinden İslam ve demokrasiyi, Müslümanlar ve demokrasiyi konuşmaya çalışıyoruz. Hocam, siz de yazınızda belirtmişsiniz, Arap Baharı başladığı yerden doğdu. Tunus'ta Gannoşi'nin önderliğini yaptığı Nahda Hareketi'nin yeni siyaset tarzını orada açıyorsunuz, evet, tartışmaya açıyorsunuz. Ve Gannoşi'nin İslami hareketlerden, yani o Nahda, evet, hareketinin bir İslam devleti isteğinden, talebinden, evet, Müslüman bir demokrasiye geçişinden, evet, bahsediyorsunuz. Ve bu Nahda hareketi 1990'ların başında hocam bildiğim kadarıyla Tunus ve Cezayir'de seçimlere, evet, giriyor. İslami yöneliş hareketi genel olarak Nahda hareket manasına geliyor zaten. Tunus ve Cezayir'de seçimlere giriyor fakat bastırılıyor bir şekilde. Evet. Ve bu en son yapılan kongresinde de Gannoşi'nin şöyle bir tespiti var. Biraz, evet, da kendi bu hareketlerini hikaye eden bir tespit bu. Diyor ki biz, diyor, gelişen bir hareketiz. Kendi hatalarımızı dile getirmekten utanacak bir harekette değiliz, diyor. Evet. Her şeyden önce beşeriz. Nahda hareketi 70'li yıllardan bugüne gelişmekten hiçbir zaman diyor geri kalmamıştır. Evet. Kimliğin tehdit altında olduğu dönemde kimlik için mücadele veren akaidi bir hareketten, totaliter rejime karşı demokrasi için mücadele veren protesto hareketine ve oradan da İslami referanslara ve değerlere sahip ulusal, demokratik, Müslüman bir partiye dönüşmüştür, evet, diyor. Şimdi hocam Nahda özelinde konuşuyoruz ama ben tekrar bir şeye dönmek istiyorum. Buyurun, yani kısa bir cevap verirseniz ana meseleye dönmek istiyorum. Yani Müslümanlar, İslamcı siyaset, yani devlete niye bu kadar öykündü?
Evet.
Ve şimdi yani Türkiye özelinde, evet, de bunu konuşabiliriz. Evet, evet. Yani 90'lı yıllarda yani biz devlete hem bir mesafemiz vardı. Evet. Çünkü kötü hatıralarımız vardı devlet, evet, üzerinden. Evet. Ama müthiş bir o devlet, devleti de ele geçirmek istiyordu, evet, Müslümanlar. Evet. Kızıl elmasıydı Müslümanların. Evet. Fakat hani geldiğimiz noktada AK Parti özelinden de bakarsak yani işte ya asıl olan hani toplummuş. İşte, evet, asıl olan işte sivil hareketmiş, sivil alanmış diyoruz. Ya bu manada da bakarsak hani, evet, Nahda'nın geçirdiği tecrübeden de bakarsak bunu nasıl değerlendirirsiniz? Evet.
Bir defa tabii dediğim gibi yani Müslümanların ben iki önemli siyasi düşüş tarihte olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi 4 halife döneminden sonra Muaviye'nin başlattığı sultanlık dönemi, ikincisi de 1924'te hilafetin kaldırılması lağvidir. Bu siyasal düşüş tarihte görülmemiş bir şey hakikaten.
Evet.
Dolayısıyla bunun birçok karşılığı var. Bir, İslam'ın siyasal alanla ilgili ilişkileri tümüyle reddediyor.
Evet.
Din-i devlet dengesi tümüyle bozuluyor. Ondan sonra dindarların Müslümanlık iddiasında olan, Müslümanlığı yaşayan insanların siyasal alanda var olması, oraya katılması, orada kendilerini temsil etmeleri tümüyle reddediliyor ve yasaklanıyor. Bu süreç içinde İslam devleti dediğimiz yeni bir tez gelişiyor. Yani siz bize bu devlete dahil etmiyorsanız biz de kendi devletimizi kurarız. Bir yönüyle aslında böyle bir şey doğuyor. Ve birçok İslami hareketler bu teze yapışıyorlar. Yani İhvan-ı Müslümin'de de bu var, Milli Görüş Hareketi'nde de bu var. Ondan sonra İslamcılar çok yaygın bir biçimde bu tasavvufi gelenekleri dışarıda tutarsak bunlar hepsi İslam devleti anlayışına ciddi anlamda yapışmışlar ve, evet, siyasal sistemi bu çerçevede dönüştürmek. Bunun için de böyle demokrasiyle hareket etmek de yani evet Milli Görüş Parti kurdu, demokrasiyle hareket ediyordu. Daha çok Türkiye tecrübesine dayalı bir hareket ama diğerleri Seyit Kutub'un veya İhvan'ın örneğinde baktığımız zaman cuntalar kurarak, darbeler yaparak, efendim siyasi doğrudan bu tarz siyasi mücadelelerle İslam devletini kurmak ve topluma adaleti getirmek, hakim kılmak gibi bir anlayış var. Bugün birçok grupta da bu anlayışla karşılaşıyoruz.
Evet.
İslam devletinin doğuşu bunlarla ilgili bir şey aslında. Fakat geldiğimiz noktaya baktığımızda Ganuşi işte bunun aslında dönüştüğünü söylüyor. Yani biz artık diyor böyle değiliz diyor. Bunun yerine bir Müslüman demokrasi hareketi.
Yeni bir okuma yapıyor.
Yeni bir okuma yapıyor. Yeni bir siyasi çıkış ortaya koyuyor, evet, aslında. Bu siyasi çıkış bugün Orta Doğu'da yaşananlarla da bence yakından ilişkili. Çünkü Orta Doğu'da Arap Baharı ile beraber ne olacaktı diye düşündüğümüzde Arap Baharı ile, evet, beraber işte bu bastırılan, dışlanan İslami hareketlerin siyasete katılması imkan verilecekti. Siyasal rejimleri temsil eden diktatörler gidecekti. Daha demokrasi çerçevesinde yeni bir sistem kurulacaktı.
Evet.
Ama bu sistem İslami hareketlerden gelen bu İslamcıların dediği İslam devleti hakimiyetine mi dayanacaktı? Veya liberal demokrasi mi kurulacaktı? Orada da bir belirsizlik vardı aslında. Zamanla belki bu dengesini bulacaktı. Fakat buna müsaade edilmedi. Dolayısıyla müsaade edilmeyince İslami hareketlerin, İslamcıların siyaset yapma arayışları belki demokrasi içine yer alacaktı, dönüşme uğrayacaktı, ihya olacaktı, siyasi ihyalar yaşanacaktı. Bunlara müsaade edilmeyince o zaman IŞİD gibi, El-Kaide gibi, efendim ondan sonra neydi, Sina bölgesinde bilmem ne hareketi gibi yeni yeni tamamıyla demokrasiyi reddeden, bu defa şiddete yönelen
Boko Haram.
Boko Haram gibi, evet. bu yapılar ortaya çıktı. Çatışmalar var, diktatörler var, yok diyorlar. Bu düzen önemlidir, biz böyle devam edeceğiz. İşte evet. geçen Ürdün'ün kralı açıkladı. İhvan-ı Müslümin diyor ki bir Mason teşkilatıdır, bilmem nedir diyor. Ve reddediyor. İhvan-ı Müslümin'in parlamentoda bir parti olarak yer alıp demokrasiyle varlığına bile tahammül gösterilmiyor.
Evet.
Sizin varlığınıza tahammül gösterilmediği zaman ne yapacaksınız? Yani normal demokrasi yolunda, o zaman başka yolları arayacak insanlar.
Evet.
Ve nitekim o yollar arandı ve bugün büyük bir terör, çatışma, kaos. Efendim bunu Avrupalılar destekliyor. Destekler, adam kendi o Orta Doğu'ndaki çıkarları için neyse onu gerekiyor. Ama Müslümanlar, önemli olan kendileri ne yapmak istiyor? Nasıl bir yolun peşinde koşuyor? Nasıl bir mücadelenin içinde? Önce kendilere bu konuda net, kararlı ve açık olmalılar.
Evet.
Avrupalıların bizim için, Batılıların bizim için çizdiği senaryolar her zaman mümkün. Ama biz kendimiz için nasıl bir senaryo çizdik? Bizim kendimiz için çizdiğimiz bu işte bugünkü kaos, çatışma ve diktatörlük senaryoları İslam toplumunda yürümeyecek senaryolar. Sadece kan getiriyor, gözyaşı getiriyor. Mültecileşen bir toplumsal alan üretiyor, ortaya çıkarıyor. Bir defa artık hakikaten yani biz yeni bir tarihsel döneme geçtik yani. Küreselleşmeye karşı olun, reddedin, küfredin, ne derseniz deyin. Her insan bir biçimde bütün dünyadaki gelişmelere açık bir varlık haline geliyor. Her insan dünyayı tanımaya başlıyor. Birbirinden daha çok etkileniyor. Kendi ülkesiyle ilgili meseleleri bırakın, dünyadaki meselelerle ilgili bir siyasi bilinci oluşmuş durumunda.
Yani herkes etken olma iddiasında, evet, ama edilgen durumda aynı
dolayısıyla
zamanda.
Dolayısıyla katılacak gruplar, insanlar katılacak, konuşacak, evet, muhalefet edecek, tartışacak. Biz bunun yeni bir siyasal düzenini bulmakla sorumluyuz. Evet. Eski düzen artık yürümez.
Evet.
İşte burada bence üçüncü çözüm olarak Nahta'nın tutumu önemli.
Evet.
Yani ne diktatörlük, ne terör, Müslüman demokrasi diyor yani açıkçası. Evet.
Hocam siz diyorsunuz
ki bu açıdan
ki,
önemli.
Yani siyasal İslam'dan Müslüman demokrasiye geçiş yeni bir din ve siyaset ilişki tarzını İslam, evet, toplumlarına öneriyor diyorsunuz. Şimdi Nahta, evet, diyor ki hocam işte bir kongre yaptı ve işte cemaati ve partiyi ayıralım,
evet,
dedi.
Diyor,
hani
diyor,
artık diyor siyasetle işte daveti, dini tebliği birbirinden ayıralım diye böyle bir şeyi var. Önerisi var.
Önerisi var.
Ben burada, evet, şunu sormak istiyorum hocam. Bu öneri yani parti sizin
bu laiklik değil mi?
Bu laiklik değil mi? Bir bunu soracağım. Bir de bu dini korumayı mı amaçlıyor? Yani, evet, tebliği, daveti,
evet,
işte, evet, dini literatürle konuşursak işte emri bil maruf ve nehyanil münker,
evet,
diye,
evet,
ifadelendirilen iyiliği emretme ve kötülükten nehyetme, davet, evet, usulü ve tebliğ usulünü korumaya, dine daha geniş bir alan açmaya mı çalışıyor, yoksa bizatihi az önce, evet, hani ben soracaktım, siz ifadelendirdiniz, bu gizli bir laiklik mi?
Şimdi bu hakikaten hiç konuşulmayan bir şey ve önemli bir mesele.
Evet.
Biz mesele aslında din-devlet ilişkileri meselesi.
Evet.
Biz din-devlet ilişkisini Avrupa'nın siyasal tecrübesinden mi bakıyoruz? Yoksa hem çağdaş hem de İslam dünyasının tecrübelerinden ve İslam dünya görüşünden mi bakacağız? Bu önemli bir soru.
Evet.
Bir defa biz Avrupa'nın laisizm tecrübesinden bakarsak, din zaten siyasal alanla ilgili bir iddiası yok. Hukuksal alanla ilgili de bir iddiası olmamalı. Ekonomiyle de ilgili bir iddiası olmamalı. Din çok sınırlı bir alanda toplum içinde bir takım gruplar tarafından temsil edilebilir. Şimdi böyle bir anlayış İslam dünya görüşünde doğru değil bir defa yani. Dolayısıyla biz de din ve devlet dedik. En nihayetinde dinle devletin birbirinden ayrı olması değil, ben bunu diyorum, dinle devletin farklı olması demektir. Din ve devlet, Osmanlı'daki bu kalıp, bu sadece Osmanlı değil, bu Gazali'nin teorileştirdiği önemli bir şeydir, bir görüştür.
Evet.
Devlet ve dinin farklılığını algılamaktır. Birbirinden ayrı olma değil. Şimdi liberaller tamamıyla birbirinden ayrı olsun diyor. Kemalistler de devlet dine müdahale etsin diyor. Veya laisistler de. İkisi de bize uymaz. Devlet de din de önemli alanlardır. Bunlar birbirine destek verecek, birbirine yardım olacak, diyalog içinde olacak. Türkiye'de bugün de yaşanan bu ve bunun düzeltilmesi, ihya edilmesi lazım. Şimdi bizde ise şu var, bizde bizim İslam dünya görüşüne laiklik yok yani. Ama siyaset dediğimiz alan, içtihatla ilgili bir alandır, beşeri alanda ilgili bir alandır.
Evet.
Hatta o nedenle Hazreti Peygamber'in bazı uygulamaları olduğunda sahabe efendimiz ne diyor? Bu sizin görüşünüz mü yoksa Allah mı size diyor? Emretti.
Emretti, evet.
Uhud savaşında olduğu gibi. Dolayısıyla içtihatla, yani beşeri alanla ilgili olan siyaseti tırnak içinde din dediğimiz yani doğrudan itikatla, doğrudan ibadetle ilgili olan alan arasında farklılıklar var ciddi anlamda.
Evet.
Dolayısıyla siyasal konuda çok tecrübeli olan, bilen, onu temsil eden bir alan, insan, bir otorite diğer alanda aynı tecrübeye, aynı yetkinliğe sahip olmayabilir.
Olmayabilir.
O nedenle bizde ulema siyasal yönetimi temsil eden insanlar olmamıştır. Yani doğrudan ulema yönetmemiştir. Ama yönetim içinde ulema yok mu? Var. Ahmet Cevdet Paşa son dönemde en büyük ulemadan ve en büyük yöneticilerden birisidir aynı zamanda. Değil mi?
Evet.
Dolayısıyla bizim Avrupa tarzı bir din devlet ayrımı yok. Yani efendim sen din alanlısın. Dolayısıyla dinle ilgili bu devlette ne bir sembol olabilir, ne bir söz olabilir. Hani ya, öyleydi bugüne kadar.
Evet.
Kamusal alan devlet alanıdır. Din burada hiç olmaz, mümkün değil. Laikliğe aykırıdır deniyordu.
Evet.
Bu laiklik belalı bir laiklik. Bu laiklikten Türkiye'nin tümüyle kurtulması lazım. Bu ne İslam dünya görüşüyle uzlaşacak bir laiklik, ne de bu toplumun kültürüyle, varlığıyla uzlaşacak bir şey.
Hocam,
bu anlamda problemli. Nahta'ya dönersek.
Yani Nahta teorisyenler de sizin gibi mi düşünüyor acaba?
Onu bilemiyorum. Yani ben Ganuşi'yi tabii okuyorum, bir şey yapıyorum öteden beri ama son düşüncelerine çok aşina değilim. Bu nasıl gider, nasıl yönelir? Ama buradaki din devlet ayrımı, Avrupa'daki kilise ve devletin ayrımına bir kopyası olarak varlığını sürdürüp Müslümanlığı da buna göre hizaya çekmeyse bu bize uymaz yani.
Ya bir ehlileştirme.
Bu tutmaz.
Ehlileştirme.
Yani bugüne kadar da tutmadı. Burada. Bundan sonra da İslamcıların eliyle de yapsalar tutmaz bu.
Evet.
Yani, bence. Evet. Bu doğru değil yani.
Hocam ben tam bir de burada şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii bir İslam dünyasından bahsediyoruz. İşte ümmet diyoruz. Fakat evet. Her coğrafyada farklı bir tecrübe var. Böyle evet. Ortak bir tecrübeye ulaşmak, varmak ya yani mümkün mü sizce? Şimdi yani evet. Şeyi hatırlıyorum ben Mursi Cumhurbaşkanı olduğunda işte Tayyip Erdoğan Mısır'a gitmişti. Orada mesela laiklikle ilgili bir şey söylemişti ya. Biz aslında laiklikten işte istifade de ediyoruz tarzında evet. Ediyoruz gibi filan. Mesela evet. O yani bu ihvana söylenecek bir şey değildi yani bence.
Ya
da işte şimdi
ama
Nahta,
o bir şeydi yani.
Hani
bir
çıkıyor.
Stratejiydi o evet. Yani bence. Bir stratejiydi.
Ama hani nasıl algılandığı dönemde.
Uluslararası güçlere verilen bir mesajdı.
Mesela şimdi Nahta'nın bu söylediklerini işte bizim çok radikal İslamcı gruplar evet. Nasıl anlar? Yani evet. Böyle bir sıkıntımız da
şimdi var. Şimdi var sıkıntımız.
Ya
yani
biraz böyle İslam toplumlarını bu manada kendi hikayeleriyle biraz da böyle baş başa bırakmak gerekmiyor mu? Yani işte demokrasi diyoruz. Hı hı. Yıllarca hani bir takım böyle oligark grupların elinde, kabilelerin elinde yetişmiş bir toplum var yani o evet. Körfez ülkelerinde. Evet. Yani evet. Bu insanlar yani demokrasiye nasıl geçecekler? Yani bu mümkün mü?
Onlar istemiyor. Çünkü onlar demokrasi istediği zaman Dubai'de 2 milyon köle olarak kullanılan Müslüman da normal bir insan, insan gibi orada yaşamaya başlayacak. Yurttaş
doğru.
Olacak orada.
Evet.
Onun için istemiyorlar.
Evet.
Ona geçtikleri zaman birçok oradaki Suud ailesi bütün kendi kabilesine valilik, belediye başkanı, şu bu, vergislik, şu bu, bütün bu ayrıcalıklar ortadan kalkacak. Evet. Yani krallığın kalkması gerekmiyor demokrasiye geçmek için.
Evet.
Ama siyasal eşitlik olacak, siyasal katılım olacak. İstişare olacak, muhalefet olacak. Siyasal otorite beğenilmediği zaman tartışılacak. ona alternatif olanları halk beğendiği zaman oy verecek, onu iktidara getirecek.
Evet.
Bunlar önemli şeyler.
Evet.
Bu aslında ümmeti daha öne çıkaran bir şeydir. Yani demokrasi, Müslüman demokrasi derken de bunu ben şahsen kastediyorum.
Evet.
Garnuşi'nin bugün tam anlamıyla ne kastettiğini bilmiyorum. Müslümanların, Müslüman toplumun, Müslüman ümmetin siyasette daha aktif olması, daha öne geçmesi manasında kullanıyorum ben şahsen.
Yani bu yani. İşte siyaset, din ayrımında biz bunu aslında, yani böyle bir ayrımın din lehine olduğunu, hani dine daha çok alan açacağını varsayarak
o da başka bir tartışma.
Yani
evet, o da başka bir tartışma. Evet. Diyoruz ki din büyük bir varlıktır. Dolayısıyla dini sadece bir siyasi alana ne amaç hale getirip onun peşinde koşacak hale getirmeyelim.
Evet.
Din daha geniş bir alandır. İnsanın kişisel hayatıyla, aile hayatıyla, ticaretiyle, toplumla, sivil alanla. Buralarda zaten dinin gücü, etkisi, düzeyi yaygın olursa burada yetişen insanlar da siyaset yaptığı zaman bundan etkilenerek siyaset yapacaklar.
Evet.
Siyaset bir de şu var, siyaset bir çatışma alanıdır, bir pragma alanıdır. Ve dolayısıyla din bu alanla bütünleştirdiği zaman din de orada pragmatist, çatışmacı, rekabetlere araçsallaşan bir varlığa dönüşmeye başlıyor.
Evet.
Farklı problemlerle karşılaşıyoruz orada.
Hocam, son olarak şunu da sormak istiyorum. Burada Nahda hareketi üzerinden aslında biz biraz da Raşid el-Gannuşi'yi konuşuyoruz. Onun
evet,
fikirlerini evet. konuşuyoruz. Bu İslami hareketler ve liderlerin altyapıları.
Evet.
Bu konuyu da biraz değerlendirsek. Yani burada sadece bir işte geleneğe bağlı bir teori mi var, yoksa bizatihi o liderlerin işte entelektüel dünyaları, yaşadıkları, başlarından geçen tecrübeler, bunlar da bu hareketleri etkilemiyor mu sizce? Yani işte İhvan hani böyleydi,
evet,
ya da
evet.
Arap dünyasındaki o şeyle tanıdık biz mesela, işte tercüme faaliyetlerle
evet.
80'lerde 90'larda daha iyi tanıdık. Bambaşka bir tecrübeydi.
Evet,
ben hatırlıyorum işte o Hasan el-Benna'lar, Said Havva'lar, işte Fethi Yekenleri okuduk. Hani o zaman ben onlarla ilk karşılaştığım zaman, ya bizim hani işte Cemil Meriç okuyorduk, Nurettin Topçu'yu da okuyorduk.
Evet.
Çok farklı şeyler söylüyorlardı.
Evet,
yani
evet.
Biri Anadolu'nun sesini taşımaya çalışıyordu. Birisi işte Suriye'de, Mısır'da yaşanan farklı tecrübeleri yaşıyorlardı. Mesela yakın Türk siyasetine de bu manada bakarsak, yani daha yakında işte Müslüman muhafazakar siyaseti güttüğünü söyleyen işte AK Parti'de böyle bir lider mesela kavgası yaşandığını düşünüyorum ben. İşte kurucu Tayyip Erdoğan'la işte dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu arasında da böyle bir altyapı meselesinden kaynaklanan bir gizli kavga olmadı mı? Yani bu liderler ve İslami hareketler konusunda ne söylemek istersiniz hocam?
Ya tabii şimdi liderler yeni dönemin siyasi küresel dünyanın yeni özelliklerine göre liderler kendilerini yeni rollere göre biçimlendirmekle yükümlüler.
Evet.
Yani bunu hep daha önce diyelim işte bir liderler kuşağı vardı. Demirel, Erbakan, Türkeş, Ecevit. Yani onlar partilerini kurarlardı. Bu parti benim partimdir. Ölünceye kadar da parti onu olurdu. Bizim bunu aşmamız lazım artık. Bir siyasi parti mülkiyet değildir. Siyasal mülkiyet o harekete katılan herkesindir. Kişiyle özdeşleştirilmemesi lazım. Hanedanlarla özdeşleştirilmemesi lazım. Bu hala Soğuk Savaş dönemi ve eski dönemin siyasi geleneğidir. Tamam, bunu genel konuşuyorum ben bunu.
Evet.
Şimdi Garnuşi bir entelektüel, sadece bir siyasi lider değil.
Evet.
Hem bir entelektüel hem bir siyasi lider. Dolayısıyla yaşanan değişmelere dikkate aldı ve kendi hareketini yeniden yapılandırdı.
Evet.
Bu akıllıca bir şey. Yani bu hareketten iki hareket doğdu aslında. O nedenle Arap Baharı Tunus'ta başladı ve Arap Baharı başladığı yerde de doğdu diyorum.
Evet.
Yani orada doğan ne? Bir defa bu siyasal İslam temelindeki mücadele farklı bir düzeye evrildi. İşte ona Müslüman demokrasi diyor. Bakacağız yani nasıl olacak, nasıl gidecek. Bu hakikaten Avrupalıların istediği anlamda laisist bir şey mi olacak?
Evet.
Yoksa bizim anladığım, benim şahsen anladığım Muhammed İkbal dedim, Malik bin Nebi dedim, Muhammed Cabiri dedim, Said Halim Paşa dedim. Bunların temsil ettiği ve zaman zaman mesela Said Halim Paşa kamil demokrasi diyor. Yani İslam demokrasi kavramını kullanmaktan da uzak durmuyor bunlar.
Evet.
Bence bu çizgiyi mi temsil edecek? Ganuşi bunu mu üretecek? Bunun daha üst aşamasını mı getirecek? Ona bakacağız ama Müslüman liderler, önderler kendi çağlarının idrakine göre tutumlar geliştirmeliler. Bunu
evet.
geliştirmezlerse eski durumu yeni diye bize satmaya çalışırlarsa, eski durumu yeni dönemde devam etmeye çalışırlarsa bu sürmez, devam etmez yani.
Evet.
Olağanüstü koşullarda devam eder. Olağanüstü koşullar ortadan kalktığı zaman o doğru olmayan sistem çöker, sarsılır.
Evet. Yani
o nedenle güçlü bir siyasi hareket kişi ve bir kişi liderliğine dayalı olan bir hareket değil.
Evet.
Güçlü olan bir siyasal hareket, kurumsallaşan, liderleri değişse de varlığını, söylemlerini, paradigmasını sürdüren bir hareket.
İlkelerini sürdüren.
Bakın İngiltere'de İşçi Partisi 100 yılı aşan bir partidir. Tony Blair geldi, parti yerlerde sürünüyordu. İhya etti, geliştirdi, yeniden iktidara taşıdı. Ondan sonra tekrar bıraktı. Buyurun alın devam edin dedi. Dolayısıyla bu kurumsallaşan bir şey.
Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programının sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.